bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Top oynayan kedi mağazası. Balzac. Cumhuriyet Yayınları, Temmuz 1998. Türkçe'ye çeviren Necdet Bingöl. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Ayşe Güran. Hümanizma ruhunu anlama ve duymada ilk aşama, insan varlığının en somut anlatımı olan sanat yapıtlarının benimsenmesidir. Sanat dalları içinde edebiyat, bu anlatımın düşünce öğeleri en zengin olanıdır. Bunun içindir ki bir ulusun diğer ulusların edebiyatlarını kendi dilinde, daha doğrusu kendi düşüncesiyle yinelemesi, zeka ve anlama gücünü o yapıtlar olanında artırması, canlandırması ve yeniden yaratması demektir. İşte çeviri etkinliğini biz bu bakımdan önemli ve uygarlık davamız için etkili saymaktayız. Zekasının her yüzünü bu türlü yapıtların her türlüsüne döndürebilmiş uluslarda düşüncenin en silinmez aracı olan yazı ve onun mimarisi demek olan edebiyatın, bütün kitlenin ruhuna kadar işleyen ve sinen bir etkisi vardır. Bu etkinin birey ve toplum üzerinde aynı olması, zamanda ve mekanda bütün sınırları delip aşacak bir sağlamlık ve yaygınlığını gösterir. Hangi ulusun kitaplığı bu yönde zenginse o ulus, uygarlık dünyasında daha yüksek bir düşünce düzeyinde demektir. Bu yüzden çeviri etkinliğini sistemli ve dikkatli bir biçimde yönetmek, onun genişlemesine, ilerlemesine hizmet etmektir. Bu yolda bilgi ve emeklerini esirgemeyen Türk aydınlarına şükran duyuyorum. Onların çabalarıyla 5 yıl içinde, hiç değilse devlet eliyle 100 ciltlik, özel girişimlerin çabası ve yine devletin yardımıyla onun 4-5 katı büyük olmak üzere zengin bir çeviri kitaplığımız olacaktır. Özellikle Türk dilinin bu emeklerden elde edeceği büyük yararı düşünüp de şimdiden çeviri etkinliğine yakın ilgi ve sevgi duymamak hiçbir Türk okurunun elinde değildir. 23 Haziran 1941 Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel. Sunuş. Cumhuriyetle başlayan Türk aydınlanma devriminde dünya klasiklerinin Hasan Ali Yücel öncülüğünde dilimize çevrilmesinin kuşkusuz önemli payı vardır. Cumhuriyet Gazetesi olarak Cumhuriyetimizin 75. yılında bu etkinliği yineleyerek Türk okuruna bir aydınlanma kitaplığı kazandırmak istedik. Bu çerçevede 1940'lı yıllardan başlayarak Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan dünya klasiklerinin en önemlilerini yayınlıyoruz. Cumhuriyet. Ön Söz. 1799'da Tours'da doğan Honoré de Balzac romanlarıyla adını duyurmadan önce birçok işe girdi çıktı. Bu uğurda gençlik yıllarının bir kısmını ve parasını harcadı. Yaşam demek gözü peklik demektir diyerek hemen bütün ömrünce borçlarından kurtulmak için gözü peklikle çabaladı durdu, yılmadan uğraştı, yazdı. Ama ününün büyümesiyle birlikte borcu da yükselmekten geri kalmadı. Büyük bir çabayla çalışması ve ünü ona istediğini getirmiyor, gündelik maddi ve manevi sıkıntılardan, üzüntülerden bir türlü kurtulamıyordu. Bir ara talih ona güler yüz gösterdi. Yıllardır pek istediği şey oldu. Madame Hanska ile evlendi. Ama ardı arası kesilmeyen çalışmalar, tiplerinin kaynaştığı beynini yoruyor, yüreğini ve sağlam, iri yarı vücudunu yıpratıyordu. İnsanlık komedyasını gören gözleri günün birinde ölüm trajedyasıyla kapanıverdi. Ölüm, yaşamla korkusuzca çarpışan Balzac'ı sonunda 1850'de yenmişti. Balzac 1822'den beri yapıt veriyordu. Takma adlarla yayımladığı ilk romanlarında dikkati çeken bir yön yoktu. Değer taşıyan romanlarını 1825'ten sonraki yıllarda yazdı. 1842'de o zamana kadar yazdıklarını La Comédie Humaine, İnsanlık Komedyası adı altında topladı. Ama toplumun tarihini yazmak ve eleştirisini yapmak amacıyla kaleme aldığı bu büyük yapıtını, bu bir toplumda yaşayan 3-4 milyon kişinin dramını, esininin bolluğuna ve düşlem gücünün zenginliğine karşı ömrü yetmediği için bitiremedi. İşte 1829 yılının Eylül'ünde yazmaya başlayıp 1830'da yayımladığı bu küçük romanda o büyük yapıtta yer almıştır. Bu da insanlık komedyasının küçük ve acıklı bir parçasıdır. Romanın konusu özgün değil, dahası pek çok kez ele alınmış. Şurada burada kim bilir kaç kez tartışması yapılmış, gündelik yaşamda sık sık rastladığımız düşünce anlaşmazlıklarıdır. Böyle olmakla birlikte Balzac bunu o kendisine özgü olan görüş ve anlayış ustalığıyla, yetkin çevre betimlemeleriyle işleyebilmiştir. Değişik eğitimlerle yetişen tipleri olayın geçtiği çevreyle nasıl da uyumludur. Bay Guillaume'un dış görünüşünün betimi gerçekten çok canlıdır. O sanki karşımızda duruyor. Sırtında yakası, etekleri, her yanı hep dört köşe, maden düğmeli, her giyinişinde kendisine neşe veren elbisesi, ayaklarında dört köşe burunlu iskarpini. Ressamın portresi de belli ki gerçeklikten alınmış notlarla yazılmış. Bir sanatçı ruhunun kayıtsızlığı, avareliği hep onda. Raffaello'nun kompozisyonlarında ölümsüzleştiği dalgın bakışlı güzellere benzeyen, bütün yüreğiyle aşık olan saf Augustin'den yararlanarak şunu da belirtmek istiyor. Seven acı çeker. Yerinde yapılmış ruh çözümlemeleri sayesinde romanın kişilerini daha iyi tanıyabiliyor, onların olaydaki davranışlarını daha yakından izleyerek kavrayabiliyoruz. Coşumculuğun, romantizm, en parlak çağında yetişen ve bazı yazarlarca kendisine yazında gerçekçilik sözcüğünün daha sonra ortaya çıktığını bir yana bırakalım, gerçekçiliğin babası adı verilen Balzac'ın bu gerçekçi bir betimleme ile başlayıp coşumcu sözlerle son bulan romanında bu iki yazınsal akımın bağdaşmış bir hali de var. Romanın kişilerinden kimilerine karşı acımayla karışık bir yakınlık duyuyoruz. Böyle yakın olunca da onlarla aramızda bir acı ve sevinç paylaşımı oluveriyor. Herhalde bu da bir yapıta değer kazandıran nedenlerden biri olsa gerek. Doktor Necdet Bingöl. Top oynayan kedi mağazası. Bir zamanlar Saint-Denis Caddesi'nin ortalarında, hemen hemen Petit-Lyon sokağıyla birleştiği yerde bir ev vardı. Hani şu benzetme yoluyla tarihçilere eski Paris'i göz önünde canlandırmak olanağını veren değerli evlerden biri. Bu yıkıntı evin insanı korkutan duvarları, hiyerogliflerle alaca bulaca bir duruma sokulmuştu sanki. Birbirine koşut çatlaklarla, sıvanın üstünde bir yandan öbür yana, bir köşeden öteki köşeye uzatılmış tahta parçalarının evin yüzüne çizdiği bu X'ler ve V'ler yoldan geçen bir kimse başka nasıl bir ad verebilirdi? En hafif bir araba geçerken bile bu kalasların yerlerinden oynamaları doğaldı. Paris'te bir daha görülmeyecek üçgen biçimli bir çatısı vardı. Paris ikliminin gereği olarak kıvrım kıvrım yapılmış olan bu çatı yolun üstüne doğru üç ayak kadar uzanıyor. Böylelikle hem kapının eşiğini hem de çatı katının duvarlarını ve hiçbir dayanağı olmayan penceresini yağmur sularına karşı koruyordu. Çatı katı herhalde bu çelimsiz, derme çatma evin sırtına fazla yük olmasın diye birbiri üstüne çivilenmiş, arduvazı andırır tahtalardan yapılmıştı. Yağmurlu bir Mart sabahı, paltosuna sarınmış genç bir adam, bu eski evin karşısındaki dükkanın saçağı altında durmuş, bir arkeolog heyecanıyla evi inceliyordu. Doğrusu ya, 16. yüzyıl Kent soylularından arta kalan bu yıkıntı, kendisine bakanları uzun uzun düşündürüyordu. Her katta bir acayiplik vardı. Birinci katta birbirine yakın, uzun ve dar dört pencerenin alt kısımlarının camları çıkarılarak yerlerine tahtalar konmuş. Kurnaz bir satıcının kumaşlara alıcıların istediği rengi verebilmek için yararlandığı hafif bir ışık içeriye girsin diye böyle yapılmıştı. Delikanlı evin bu en esaslı kısmına hiç aldırış etmiyor gibiydi. Gözleri henüz bu kısımda durmamıştı. İkinci katın kalkık panjurları altından, bohemya camından yapılmış büyük pencerelerin arkasında görünen kırmızı müslinden küçük perdelerde onu ilgilendirmiyordu. Onun dikkatini çeken üçüncü kattaki pencerelerdi. Bunların kaba bir yöntemle işlenmiş tahta kısımları, Fransız marangozluğunun ilk çalışmalarını göstermek için Küçük Sanatlar Müzesi'ne konsa buna değer. Pencerelerdeki camların rengi öyle yeşildi ki, keskin görüşü olmasaydı delikanlı bu evin gizlerini yabancı gözlerden saklayan mavi hareli tül perdeleri fark edemeyecekti. Bir şeyler araştıran bu adam, ya sonuç vermeyen bakışlarından ya da bütün mahalle gibi bu evinde gömülmüş olduğu sessizlikten sıkılarak arada bir evin alt kısımlarına doğru bakıyordu. Gerçekten içinde gülünecek birçok şeyin bulunduğu dükkana yeniden baktığında dudaklarında elinde olmadan bir gülümseme beliriyordu. Neredeyse çökecek olan bu eski evin ağırlığıyla eğilmiş gibi duran dört direğin üstüne yatay olarak dayatılmış kocaman bir tahta parçası binbir türlü boyayla boyanmıştı. Kart bir düşesin yanağında da ancak bu kadar al vardır. Büyük bir incelikle işlenmiş bu geniş direğin ortasında da top oynayan bir kediyi betimleyen eski bir tablo vardı. Bu resim delikanlının çok hoşuna gitmişti. Şunu da söyleyelim ki, zamanımız ressamlarının en alaycısı bile bu kadar gülünç bir şey uyduramaz. Kedi patilerinden biriyle kendisi kadar büyük bir raket tutuyor, işlemeli giysili şık bir bayın attığı kocaman topa nişan almak için de art ayakları üstünde yükseliyordu. Çizgiler, renkler, ayrıntılar, her şey sanatçının tüccarla, gelip geçenlerle eğlenmek istediğine insanı inandıracak biçimde kullanılmıştı. Zaman, her şeyi anlamak isteyen halkın zihnini kurcalayacak olan bu çocukça resmin şurasını burasını değiştirmiş, daha kaba bir duruma sokmuştu. Örneğin, kedinin alaca kuyruğu yer yer öyle kesilmişti ki insan kedinin kuyruğunu seyirci sanabilirdi. Atalarımızın kedilerin kuyrukları o kadar gösterişli, iri ve tüylüydü. Yoldan gelip geçenler tablonun sağında tahtanın çürük kısmını yarım yamalak kapayan lacivert renkli bir zemin üzerine yazılmış Guillaume, solunda ise Bay Chevrel'in ardılı sözcüklerini okuyorlardı. Bu yazıda eski yazım kurallarına uyularak U'ların yerine V, V'lerin yerine de U kullanılmıştı. Harflerin üstüne zaten az sürülmüş altın tozunun önemli bir kısmını da güneş ve yağmur silip süpürmüştü. Dünyanın gitgide daha akıllı, yeni zaman şarlatanlığının her şeyden üstün olduğunu sananların gururunu bir parça kırmak için şu noktayı belirtmek uygun düşecek. Parisli tüccarların çoğuna kökeni biraz tuhaf görünen bu dükkan levhaları, açık göz dedelerimizin vaktiyle kullanıp da alıcıları mağazalarına çekmeyi başardıkları bir takım canlı tabloların ölü resimleridir. Örneğin yün eğiren domuz, küçük şebek ve bunun gibi kafes içinde gösterilen ve becerileriyle gelip geçenleri şaşkınlık içinde bırakan hayvanlardı. Bunların böyle yetiştirilmesi 15. yüzyıldaki sanayicilerin ne kadar sabırlı olduğunu kanıtlardı. Böyle meraklı şeyler talihli sahiplerini Saint-Denis Caddesi'nde hala görülmekte olan Providence'lardan, Bonfiler'den, Grâce de Dieu'lardan ve Jean-Baptiste'in boynunun vurulmasını gösteren resimlerden, sokaklarda gösterilen ve halkın ilgisini çeken dinsel resimler daha çabuk zengin ediyordu. Tanımadığımız bu adam orada, kedinin çabucak belleğe yerleşecek olan resmini seyretmek için durmuyordu herhalde. Bu delikanlının kendisine özgü tuhaf yanları vardı. Eski zaman giysileri gibi kırmalı paltosunun altından görünen zarif ayakkabıları, Paris'in bu çamur deryası içinde giydiği beyaz ipek çoraplarıyla dikkati bir kat daha kendisine çekiyordu. Beyaz ipek çoraplarının üstündeki çamur serpintileri de kendisinin ne kadar sabırsız bir insan olduğunu gösteriyordu. Bir düğünden ya da balodan çıkmış olmalı. Çünkü sabahın bu saatinde beyaz eldivenleri hala elindeydi. Kıvrımları açılarak omuzlarına sarkan siyah saçların bukleleri, saçının karakalla, Roma İmparatoru, biçiminde kesildiğini gösteriyordu. David Okulu kadar, ünlü Fransız ressamı, büyük devrimde güzel sanatların yönetimi kendisine verilmişti. İmparatorluk zamanında Napolyon'un ressamı oldu. Tablolarının özelliği daha çok antik yapıtların yalınlığını yansıtmasından doğuyor. Le Sorman des Horas, Horas'ın Yemini adlı tablosu ünlüdür. Yüzyılın ilk yıllarına damgasını vuran Yunan ve Roma figürlerine duyuran hayranlık da bu görünümün moda olmasına yol açmıştır. Geç kalmış birkaç zerzevatçının büyük hale çabucak varmak için dört nala giderken çıkardıkları gürültüye karşın, her zaman pek hareketli olan bu caddede o sırada bir sessizlik vardı. Bunun güzelliğini ancak şu saatlerde gürültü patırtısı bir an için susan ıssız Paris'te dolaşanlar bilir. Bu gürültü sonra yine başlar ve uzaktan insana denizin coşkulu sesini hatırlatır. Top oynayan kedi bu acayip delikanlıda ne kadar merak uyandırıyorsa, kendisi de top oynayan kedi mağazasının sahiplerinde o kadar merak uyandırıyordu. Göz kamaştıracak derecede beyaz bir kravat, acı çekmiş insanlara özgü yüzünü aslında olduğundan da solgun gösteriyordu. Kara gözlerinin kimi zaman gölgelenen, kimi zaman da ateş saçan parıltısı, yüzünün acayip kenar çizgilerine ve gülümserken büzülen kıvrımlı geniş ağzına pek yakışıyordu. Yayın bir sıkıntının buruşturduğu anında tehlikeli bir şeyler okunuyordu. Birinin nasıl bir insan olduğunu anlamanız konusunda en uygun yanı anlı değil midir? Tanımadığımız bu delikanlının anı, tutku belirttiğinde oluşan kırışıklıklar öylesine gözle görülebilir bir durum alıyordu ki insana sanki ürküntü geliyordu. Ama bir kez de o kolayca bozuluveren dingin durumunu aldı mı, göze çarpacak bir güzellik ortaya çıkıyor. Sevincin, acının, sevginin, öfkenin, gururun, en soğuk insanı bile etkileyecek kadar güçlü bir biçimde kendisini gösterdiği bu yüze alımlı bir görünüş veriyordu. Bu yabancı pek küskün bir tavır takınmıştı. Tam bu sırada tavan arası penceresinin çabucak açılıp yüz yuvarlak, pembe beyaz, neşeli, hani bazı anıtlara konan ve ticareti simgeleyen yüzler kadar her yerde görülen türden, üç tane yüzün ortaya çıktığını göremedi. Küçük pencerenin çevrelediği bu üç baş, İsa'nın yanından hiç ayrılmayan, bulutlar arasına serpiştirilmiş tombalak meleklerin kafalarını anımsatıyordu. Çıraklar sokaktan yükselen sıcak ve buharlı havayı, yattıkları tavan arasındaki havanın ne kadar sıcak ve pis olduğunu anlatmak istiyormuş gibi bol bol soludular. Aralarında en neşeli görüneni bu tuhaf nöbetçiyi ötekilere gösterdikten sonra kayboldu. Elinde bir gereçle yeniden göründü. Bu gerecin eğilip bükülmeyen madeni kısmı çıkartılmış, yerine yumuşak bir meşin konmuştu. Biraz sonra yüzlerinde şeytanca bir anlatımla, aşağıda çevreyi seyre dalan adama bakarak başından aşağıya beyazımsı bir su boşalttılar. Suyun kokusu üçünün de sakallarını biraz önce tıraş ettiklerini gösteriyordu. Tavan arasının en kuytu yerine gizlenerek işkencelerine uğrayan zavallının öfkelenmesini seyredip keyiflenmek için ayaklarının ucunda dikilmeye uğraşırlarken, delikanlının öfkelenmeye gönül indirmemekten gelen bir kaygısızlıkla paltosunu silkişine ve boş çatı penceresine gözlerini kaldırdığı zaman yüzünde okunan derin aşağılamayı görünce gülmeyi kestiler. Tam bu sırada beyaz, ince bir el, üçüncü kattaki kaba pencerelerden birinin çerçevesini altından tutarak, gevşek mandalı, çok kez ağır camları birdenbire koyuveren oluktan kaldırıp yukarı çekmişti. İşte o zaman yolcu, bu uzun süren bekleyişinin ödülünü gördü. Suların göğsünde açan beyaz çiçekler gibi taptaze bir genç kız, başında müslinden yapılmış kırmalı bir başlık, bu ona insanı hayran eden saf bir görünüş veriyor. Koyu renkli bir kumaşla örtülmüş olmakla birlikte, uyurken yapılan hareketlerle açılmış küçük aralıklardan boynu ve omuzları görünüyor. Hiçbir sıkıntı anlatımı, ne bu yüzün saflığını, ne de yıllarca önce Raffaello'nun, ünlü ressam, mimar, heykeltıraş 1483-1520. Genç yaşında bütün dünyaya ün saldı. Yarattığı tablolar o kadar yetkindi ki resim eleştirmenleri onun yapıtlarında kötüleyecek bir yön bulamıyorlardı. Özellikle kadın portrelerinde sanatının en yüksek noktasına yükselmiştir. Erdem, Jeanne d'Arc'ın portresi gibi tabloları Louvre Müzesi'ndedir. Yüce kompozisyonlarında ölümsüzleştiği, o gözlerin dingin bakışını da değiştirmemişti. O genç kızların dillere destan olan güzelliği, dinginliği, bunda da aynen vardı. Yanaklarına uykunun sanki bir kabartma gibi göze görünür bir yaşam taşkınlığı verdiği bu yüzün tazeliğiyle, yanları kaba saba, pervazı kararmış kocaman pencerenin eskiliği hoş bir karşıtlık oluşturuyordu. Biraz önce uykudan kalkan genç kız, gecelerin ayazından ötürü sarındığı gömleğini henüz açmamış gündüz çiçeklerine benziyordu. Mavi gözlerini önce komşu binaların çatılarında gezdirdi, sonra göğe baktı. En sonra da bir tür alışkanlıkla sokağın loş kısımlarına bakındığı sırada gözleri birdenbire kendisini hayran hayran seyreden delikanlının gözleriyle karşılaştı.